Merhabalar. Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 140 ile sayfa 150 arasında okuyacağız. Son bölümde romanın kötü karakteri Bay Boulanger'la tanıştık. Pardon, Bay Boulanger, Boulanger diye okunuyormuş Fransızca'da. Düzgün okumaya çalışacağım. Evet, başlayalım artık. 8. Gerçekten de o ünlü tarım ıslah şenlikleri başladı. Tören günü daha sabahtan bütün halk kapılarının önünde hazırlıklar anlatıyordu. Belediye konağının alınlığını sarmaşık çenekleriyle süslemişlerdi. Çayıra, ziyafet için çadır kurulmuştu. Kasaba meydanının ortasında da kilisenin önüne vali beyin gelişini, ödül kazanan çiftçilerin adını belirtecek olan bir çeşit havan topu yerleştirilmişti. Bushi muhafız alayı da Yonville'de yoktu. Gelip Binet'in komutanı bulunduğu itfaiye birliğine katıldı. Binet o gün her zamankinden daha yüksek bir yaka takmıştı. Gövdesini sıkı sıkı saran uzun ceketi içinde öyle dimdik, kımıldamadan duruyordu ki kişiliğinin bütün canlı kısmı uygun adımlarla, tek hareketle, ölçüyle inip kalkan iki bacağında toplanmış gibiydi. Tahsildarla albay arasında bir çekilmezlik bulunduğundan her ikisi de hünerlerini göstermek için adamlarına ayrı ayrı manevra yaptırıyorlardı. Durmadan, birbiri ardından kırmızı apoletlerle kara yakaların geçtiği görülüyordu. Bunun sonu gelmiyor, boyuna tekrarlanıyordu. Hiçbir zaman bu kadar ihtişam gösterisi olmamıştı. Daha bir gün önceden pek çok şehirli evlerini temizlemişti. Aralık pencerelerden üç renkli bayraklar sallanıyordu. Bütün meyhaneler doluydu. O günkü güzel havada da kolalı başlıklar, altın madalyalar, renk renk atkılar kardan daha beyaz duruyor, güneşte parıldıyor. Serpilen alaca bulaca renkleriyle redingotların, mavi işçi gömleklerinin koyu renk tek düzeliğini süslüyordu. O dolaylardan gelen çiftlik sahibi kadınlar, lekelemek korkusuyla yukarı kıvırdıkları entayerlerini, bellerine dolayan iri çengelli iğneyi attan inerken çıkarıyorlardı. Öte yandan kocalar da şapkalarını korumak için üzerlerine mendillerini yerleştirmişlerdi. Mendilin bir ucunu dişlerinin arasında tutuyorlardı. Kalabalık ana caddeye kasabanın iki ucundan geliyordu. Yan sokaklardan, arayollardan, evlerden insanlar boşanıyordu. Arada sırada şenliği seyretmeye giden, pamuklu eldivenli kasaba hanımlarının arkasından kapanan kapıların tokmak sesi duyuluyordu. En çok hayranlıkla seyredilen yetkili kişilerin az sonra yerleşeceği şeref tribününün her iki yanına konulmuş, kağıt fenerlerle kaplı, uzun iki donanma kandiliydi. Ayrıca belediye konağının dört sütununa dayalı, her biri yaldızlı harflerle yazılmış ibarelerle süslü, yeşilimsi, dokumadan küçük bir bayrak asılı dört sırık vardı. Bir tanesinin üzerinde ticarete, öbüründe tarıma, üçüncüsünde sanayiye, dördüncüsünde de güzel sanatlara yazılar okunuyordu. Ne var ki bütün yüzleri güldüren sevinç, hancı Bayan Lefrançais'i ise sanki kederlendiriyordu. Mutfağın basamaklarında ayakta durmuş, ağzının içinden mırıldanıyordu. Ne aptallık. Şu dokuma bezden barakalar. Ne aptalca bir şey. Vali bir sokak soytarısı gibi orada çadırın altına rahat yemek yiyebilir mi sanıyorlar acaba? Bu saçmalıkların adına ülkeye iyilik etmek diyorlar. Ta Noşetel'e kadar gidip bir aşçı getirmeye bile değmezmiş doğrusu. Hem de kimler için? Sırt maçlar, baldırı çıplak serseriler için. Eczacı geçti. Sırtında siyah elbise, pamuklu bir pantolon, kunduz derisinden ayakkabılar vardı. Olağanüstü bir şey olarak da başına şapka, bir silindir şapka giymişti. "Saygılarımı sunarım," dedi. "Özür dilerim, çok acelem var." İri yarı dul kadın ona nereye gittiğini sordu. "Size garip geliyor değil mi? Peynirin içinden çıkmayan fare efendi gibi hep laboratuvarına kapanıp oturan ben." "Hancı kadın, hangi peynir?" diye sordu. "Homais." "Yo, hayır. Bir şey değil," dedi. Yalnız benim genel olarak evime kapanıp oturduğumu anlatmak istiyordum size, Bayan Lefron Chase. Gel gelelim, bugün durumu göz önüne alarak ister ki, kadın hor gören bir halle, ya oraya mı gidiyorsunuz diye sordu. Eczacı şaşırarak, evet oraya gidiyorum dedi. Danışma kurulunda değil miyim? Lefron Chase ana birkaç dakika dikkatle ona baktı. Sonunda gülümseyerek, o zaman iş değişir dedi. Yalnız sizin tarımla ne ilginiz var? Ondan bir şey anlar mısınız siz? Elbette ki anlarım. Çünkü eczacıyım. Yani kimyager. Kimyanın da konusu Bayan Lefron Chase, tabiattaki bütün cisimlerin karşılıklı molekül etkileri bilgisi olduğundan tarım da benim bilgi alanım içine bulunur. Gerçekten de gübrelerin bileşimi, sıvıların mayalanması, gazların çözümlenmesi, miyasmanın etkisi. Sorarım size, bütün bunlar düpedüz kimya değil de nedir? Hancı kadın buna karşılık vermedi. Homais devam etti. Tarımcı olmak için toprağı sürmek ya da kümes hayvanlarını beslemek mi gerek sanıyorsunuz siz? Daha çok konuyu teşkil eden maddelerin yapısını, jeolojik yatakları, atmosferin etkilerini, toprakların, madenlerin, suların niteliklerini, çeşitli maddelerin yoğunluğunu, kılcallığını bilmek gerekir. Daha ne bileyim, yapıları, hayvanların, hizmetçilerin, uşakların beslenmesini yönetmek, eleştirmek için sağlık kurallarını çok iyi bilmek gerekir. Ayrıca da Bayan Lofrançais, bitkiyi iyi bilmek, bitkileri ayırt edebilmek gerekir. Anlıyor musunuz? Şifalı bitkilerle zehirli, öldürücü olanlar hangileridir? Yararsızlarla besleyiciler hangileridir? Onları şuradan sökmek, şuraya dikmek, kimilerini yaymak, öbürlerini yok etmek yararlı mıdır? Kısacası broşürlerle, genelgelerle bilimden haberdar olmak, iyileştirici yolları belirtebilmek için hep hazırlıklı bulunmak gerekir. Hancı kadın Fransız kahvesinin kapısından gözlerini ayırmıyordu. Eczacı devam etti. İnşallah tarımcılarımız da birer kimyager olur. Ya da en azından bilimin öğütlerine daha çok kulak asarlar. Mesela ben geçenlerde güçlü bir kitap yazdım. 72 sayfayı aşıyor. Elma şarabı, yapılışı, etkileri, bu konuda düşünceler. Adı altında bir eser kaleme aldım. Rouen Tarım Derneği'ne yolladım. Bu da bana üyeler arasına, tarım bölümünün meyvecilik sınıfına katılma şerefini verdi. İşte böyle. Eserim yayınlanabilseydi, eczacı durdu. Çünkü Bayan Lefron Chase çok dalgın görünüyordu. Şunlara bakın hele, diyordu. Akıl sır erecek gibi değil. Böyle bir koltuk meyhanesi. Yün hırkasının göğsünün üzerindeki ilmiklerini geren omuz sıkmeleriyle, iki eliyle rakibinin meyhanesini gösteriyordu. O sırada oradan şarkı sesleri duyuluyordu. Zaten pek uzun bir ömrü kalmadı, diye ekledi. Bir haftaya varmaz her şey biter. Homais şaşkınlıkla geriledi. Kadın üç basamağa indi. Onun kulağına nasıl dedi. Bunu bilmiyor musunuz? Bu hafta onu hacize gelecekler. Leroux orayı satışa çıkarıyor. Senetlerle adamı mahvetti. Eczacı akla gelebilen her durum için hep uygun deyimler bulurdu. Ne korkunç felaket diye haykırdı. Bunun üzerine hancı kadın Bay Gullim'in uşağı Theodore'dan öğrendiği hikayeyi anlatmaya başladı. Teller'den nefret etmesine rağmen Leroux'u yine de hoş görmüyordu. O bir yüze gülücü, alçak bir dal kavukmuş. Ah işte bakın dedi. Pazar yerinde duruyor. Başında yeşil bir şapka olan Bayan Bovary'i selamlıyor. Hatta hanım Blanche'in koluna girmiş. Homais, Bayan Bovary mi? Dedi. Gidip kendisine saygılarımı sunayım. Belki de avluda, sütunlu galeride bir yerde bulunmak hoşuna gider. Lefron Chase sana çok şeyler anlatmak için ona sesleniyordu ama eczacı onu dinlemeden, dudaklarında gülümseme, bacakları gergin, sağa sola selamlar dağıtarak, siyah elbisesinin arkasında rüzgarda uçuşan büyük etekleriyle pek çok yer kaplayarak hızlı hızlı ilerledi. Rudolf Blanchy onu uzaktan fark ederek adımlarını hızlandırmıştı ama Emma Bovary soluk soluğa kalınca adam yavaşladı. Gülümseyerek kaba bir sesle ''Şu şişman adamdan kurtulmak için'' dedi. ''Tanırsınız eczacı.'' Emma dirseğiyle vurdu. Adam kendi kendine ''Bu ne demek acaba?'' diye sordu. Bir yandan yürürken de gözünün ucuyla kadına baktı. Emma'nın yandan görünüşü o kadar sakindi ki hiçbir şey tahmin edilemezdi. Yüzü tam aydınlıkta, saz yapraklarına benzeyen soluk renk kurde eli başlığının yumurta biçimi içinde beliriyordu. Kıvrık uzun kirpikli gözleri önüne bakıyordu. İyice açık olmalarına rağmen ince derisinin altında yavaş yavaş çarpan damarları yüzünden elmacık kemiklerinden yana biraz gerilmiş gibi duruyordu. Burnunun bölmesinden pembe bir renk geçiyordu. Başını omzunun üzerine eğmişti. Dudaklarının arasından da bembeyaz dişlerinin sedef gibi uçları görünüyordu. Rudolf, benimle alay mı ediyor acaba diye düşünüyordu. Oysa Emma'nın bu hareketi sadece bir uyarmaydı. Çünkü Bay Lyrox onlarla birlikte yürüyor, arada sırada sohbete katılmak istermiş gibi onlarla konuşuyordu. İşte harikulade bir gün. Herkes sokakta. Rüzgar doğudan esiyor. Ne Emma ne de Rudolf ona hiç karşılık vermiyorlardı. Adam ise onların en küçük bir hareketiyle efendim diyerek yaklaşıyor, elini şapkasına götürüyordu. Nalbant'ın evi önüne gelince Rudolf parmaklığa kadar yoldan gidecek yerde birdenbire Emma'yı da sürükleyerek bir keçi yoluna saptı. İyi günler Bay Lyrox, Allah'a ısmarladık diye haykırdı. Emma gülerek onu nasıl da savdınız dedi. Rudolf başkalarını saldırırsa nasıl katlanabilirim dedi. Madem ki bugün sizinle birlikte olmak mutluluğuna eriştim. Emma kızardı. Adam cümlesini tamamlamadı. Havanın güzelliğinden, otların üzerinde yürümenin zevkinden söz etti. Papatyalar yeniden çiçek açmıştı. Şu güzel papatyalara bakın dedi. Ülkenin bütün aşık kadınlarının fanına bakacak sayıda açmışlar. Onları koparsam mı? Ne dersiniz? Emma hafifçe öksürerek yoksa siz aşık mısınız? Diye sordu. Rudolf kim bilir dedi. Çayır dolmaya başlıyordu. Ev kadınları geniş şemsiyeleriyle, sepetleriyle, küçük çocuklarıyla onu bunu itiştirip duruyorlardı. Çoğu zaman uzun, köylü kadın dizleri yanlarından geçerken süt kokan mavi çoraplı, ayakkabıları topuksuz, gümüş yüzüklü hizmetçi kadınların karşısında yana çekilmek gerekiyordu. Kadınlar el ele tutuşmuş yürüyorlardı. Böylece akkavaklar, çizgisinden ziyafet çadırına kadar çayırın bütün genişliğini kaplıyorlardı. Şimdi imtihana sıra gelmişti. Çiftçiler birbiri ardından sırıklara gerilmiş uzun bir ipin meydana getirdiği bir çeşit hipodrama gidiyorlardı. Hayvanlar burunları ipe doğru uzanmış, eşit olmayan sağrılarını belirsizce sıralamış orada duruyorlardı. Domuzlar gevşemiş, burunlarını toprağa gömüyorlardı. Danalar böğürüyor, koyunlar meyliyordu. İnekler bir bacaklarını bükmüş, karınlarını çayırın üzerine yaymış, ağır ağır geviş getirerek çevrelerini vızıldayan sineklerin karşısında ağır göz kapaklarını kırpıyorlardı. Çıplak kollu arabacılar kısraklara doğru burunlarının bütün gücüyle kişneyen şaha kalkmış aygırları yularlarından tutuyorlardı. Kısraklar tayları gölgesine dinlenirken ya da arada sırada gelip memelerini emerken başlarını uzatmış yeleleri sarkık sakin sakin duruyorlardı. Üst üste yığılan bütün bu gövdelerin uzun dalgalanması üzerinden rüzgarda bir dalga gibi beyaz bir yelenin kalktığı ya da sivri boynuzların koşan erkek başlarının belirdiği görülüyordu. Kenarda yarışma alanlarının dışında, 100 adım uzakta, burnunda demir bir halka, tunçtan bir hayvan gibi hiç kımıldamayan, burunsalık takılmış siyah, iri bir boğa vardı. Hırpani kılıklı bir çocuk bir iple onu tutuyordu. Bu arada iki dizi arasında her hayvanı inceleyerek, sonra alçak sesle tartışarak, ağır adımlarla beyler ilerliyordu. Hepsinden daha önemli gibi görünen bir tanesi yürürken bir deftere not alıyordu. Bu, jüri başkanı Bay de la Panville'di. Rudolf tanır tanımaz hemen ilerledi. Gülümseyerek sevimli bir halle, "Nasıl Bay Blanche, bizden ayrılıyor musunuz?" diye sordu. Rudolf geleceğini bildirdi ama başkan gözden kaybolunca, "Doğrusunu isterseniz," dedi, "gitmeyeceğim. Sizinle bulunmak onun yanında olmaktan daha iyidir." Tarım şenlikleriyle, kurullarıyla alay ederken daha rahatça dolaşabilmek için jandarmaya mavi kartını gösteriyordu. Hatta bazen Emma'nın hiç de beğenmediği bir güzel kişi karşısında duruyordu. Emma'nın hoşlanmadığını fark edince de Yumvilli hanımların kıyafetleriyle alay etmeye başladı. Sonra kendi geliş güzel giymiş olmasından ötürü özür diledi. Giyinişinde bayağılıkla özenin birbiriyle bağdaşmayan bir karışımı vardı. Bu gibi giyinişlerde bayağı olan şeyler acayip bir yaşayışı, duygu düzensizliklerini, sanat kaygısını, biraz da toplum kurallarını hor görmeyi açığa vurur ki bu da insanı büyüler ya da kızdırır. Böylece Rudolf'ün kırmalı, bol kapaklı patiska gömleği, kurşuni, kalın bezden yapılmış yeleğinin içinden rüzgarın oyunuyla kabarıyor, geniş çizgili pantolonun paçalarından burnu, yanları rugan, parlak bezden potinleri görünüyordu. Potinler öyle cilalanmıştı ki otlar yansıyordu. Rudolf bir eli ceketinin cebinde, hasır şapkası bir kaşın üzerine eğilmiş, o güzelim pabuçlarla beygir gübrelerin üzerinde yürüyordu. "Zaten insan köyde oturunca," diye ekledi. "Emma, her şey boş," dedi. Rudolf, "Doğru," dedi. "Şu adamcağızlardan bir tanesinin bile bir elbisesinin halinden anlayacak kabiliyette olmadığını düşünüyorum da." Ondan sonra taşranın basitliğinden, onun boğduğu hayatlardan, orada kaybolup giden hayallerden söz ettiler. Rudolf, "İşte onun için ben de kedere gömülüp gidiyorum," diyordu. Emma şaşırarak, "Siz mi?" diye haykırdı. "Ben sizi çok neşeli sanıyordum." "Aa evet, görünüşte. Çünkü kalabalık ortasında yüzüme alaycı bir maske yerleştirmesini bilirim. Öyleyken kim bilir kaç defa bir mezarlık görünce ay ışığında orada uyumakta olanların yanına gitmekte daha iyi davranmış olup olmayacağımı kendi kendime sormuşumdur." Emma, "Aa ya dostlarınız?" dedi. "Onları düşünmüyor musunuz?" "Dostlarım mı? Hangileri kuzum? Dostum var mı acaba? Benim için kim tasalanır?" Rudolf bu son sözlere dudakları arasından bir ıslık ekledi. Arkalarında bir adamın taşıdığı büyük bir sandalye yığınının yüzünden birbirlerinden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Adam öylesine aşırı yüklüydü ki ancak dümdüz gerilmiş iki kolun ucuyla tahta pabuçlarının burnu görülüyordu. Mezar kazıcısı Lestibois'ti bu. Kilisenin sandalyelerini kalabalık içine taşıyordu. Kendi çıkarlarını ilgilendiren her şey için aklı son derece iyi çalıştığından, tarım şenliklerinden yararlanmak üzere bu yolu bulmuştu. Bu düşüncesi pek de başarılı olmuştu. Çünkü ne yana yetişeceğini bilemiyordu. Gerçekten de sıcaktan bunalan köylüler, hasırı günlük, buhur kokan bu sandalyeleri kapışıyorlardı. Onların bal mumu ile kirlenen kalın arkalıklarına bir parça saygıyla yaslanıyorlardı. Emma yine Rudolf'un koluna girdi. Adam kendi kendine konuşuyormuş gibi sözüne devam etti. "Evet, o kadar çok şeyin yokluğunu duydum ki hep yapayalnız. Ah, hiç olmazsa hayatta bir amacım olsaydı. Bir sevgiye rastlasaydım, birisini bulsaydım. Ah, nasıl da bütün gücümü harcadım. Her şeyi alt eder, her şeyi parçalardım. Emma, bana öyle geliyor ki, dedi. Siz hiç de pek öyle acınacak durumda değilsiniz. Rudolf, ya siz öyle mi görüyorsunuz diye sordu. Emma, çünkü en sonunda özgürsünüz dedi. Durakladı. Zenginsiniz. Adam, siz benimle alay ediyorsunuz dedi. Emma, alay etmediği üzerine yemin ediyordu ki bir top patladı. Bunun üzerine herkes karma karışık köye doğru itişmeye başladı. Bu yanlış bir uyar mıydı? Sayın Vali daha gelmiyordu. Jüri üyeleri de oturumu açmak mı yoksa beklemek mi gerektiğini bilmediklerinden pek sıkıntı içindeydiler. En sonunda kasaba meydanının ucunda beyaz şapkalı bir arabacının kolunun bütün gücüyle kamçıladığı iki sıska atın çektiği büyük bir kira faytonu belirdi. Binet, ateş başına diye bağıracak, albay da onu taklit edecek vakit ancak bulabildi. Çatılmış silahların başına koşuldu. Herkes saldırdı. Kimisi yakalıklarını bile unuttu. Valilik arabası bu kargaşalığı tahmin etmiş olacak ki belediye konağının sütunlarının önünde durdu. Binet yerinde say diye bağırdı. Albay dur. Birerle koldan sola çark diye haykırdı. Tüfek bileziklerinin açılırken merdivenden yuvarlanan bir bakır kazan gibi ses çıkardığı bir hazır ol. Ondan sonra da bütün tüfekler aşağı indi. O zaman arabadan gümüş tellerle işlenmiş kısa elbiseli, alnının üzeri çıplak, başının arkasında bir tutam saç, soluk benizli, dünyanın en halim selim tavırlı bir beyin indiği görüldü. Oldukça iri, kalın göz kapaklarıyla örtülü gözleri, sivri burnunu kaldırıp içeri gömülmüş, ağzını gülümsetirken kalabalığı seyretmek için yarı yarıya kapanıyordu. Belindeki şaldan belediye başkanını tanıdı. Ona sayın valinin gelemediğini bildirdi. Kendisi şehir meclisi üyesiymiş. Sonra özür dileyen birkaç kelime ekledi. Tuvaş ona iltifatlı sözlerle karşılık verdi. Öbürü mahcup olduğunu söyledi. Böylece de karşı karşıya alınları hemen hemen birbirine dokunarak jüri üyeleriyle belediye meclisi üyeleriyle, eşrafla, muhafız birliğiyle, halkla çevrili duruyorlardı. Şehir meclisinin sayın üyesi, üç köşeli, küçük siyah şapkasını göğsüne bastırarak selamlara karşılık veriyor. Öte yanda, Tuvaj da bir yay gibi eğilmiş, gülümsüyor, kekeliyor, söyleyeceği cümleleri araştırıyor, krallığına bağlılığını, Yonville'in kazandığı şerefi belirtiyordu. Hanın uşağı, Hippolyte, gelip arabacının atlarının yularlarından tuttu. Sakat ayağıyla topallaya topallaya arabaya bakmak için köylülerin toplandığı altın aslanın sundurmasının altına götürdü. Mızıka çaldı. Top gürledi. Beyler de art arda sete çıkarak Bayan Tuvancı'nın emanet ettiği kırmızı ütrek kafesi kaplı koltuklara oturdular. Bütün bu insanlar birbirine benziyordu. Güneşle esmerleşen gevşek yüzlerinde tatlı elma şarabının rengi vardı. Kabarık yan sakalları, Legion de Honneur'un nişanıyla süslü beyaz boyun bağlarının tuttuğu sert, dik yakalardan dışarı fırlıyordu. Bütün yelekler kadifeden, şal yakalıydı. Bütün saatlerde uzun bir kurdelenin ucunda kırmızı akikten yumurta biçimi bir mühür yüzük vardı. Perdahlı çuhası, İri çizmelerin derisinden, daha çok parlayan pantolonların çizgisini özenle iterek, iki ellerini de baldırların üzerine dayıyorlardı. Kibar çevre hanımları arkada, sahanlığın altında, sütunların arasında duruyorlardı. Halkın çoğunluğu ise karşıda, ayaktaydı ya da sandalyelere oturmuştu. Gerçekten de, Lestiboise çayırdan sandalyelerin hepsini buraya getirmişti. Her dakika kiliseden daha başkalarını bile getirmeye koşuyordu. Alışverişiyle öyle bir kargaşalığa yol açıyordu ki setin küçük merdivenlerine ulaşmakta pek zorluk çekiyordu. Bay Lurox yerine gitmek üzere geçmekte olan eczacıya Bence şuraya iki Venedik serendik meller dedi. Kumaş olarak bir parça ciddi, gösterişli bir şey de çok güzel bir manzara olurdu. Homais, hiç şüphesiz dedi. Ama ne yaparsınız? Her şeyi belediye başkanı üzerine aldı. Şu zavallı Tuok'un hiç de zevki yoktur. Sanat dehası denen şeyden de pek yoksundur. Evet arkadaşlar, bugünkü okumamızı bitirdik. Bir dahaki okumada görüşmek üzere. Hoşça kalın.